Her top altın değerinde.
Kupa bizim! Kupa bizim!
Dışarı çıkardı. Geldi. Hoş geldin Euroleague. Luka Doncic Euroleague. Hoş geldin.
İkili Oyun'un 48. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofon diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selam beyler.
Selamlar.
Merhaba.
Nasılsınız?
Harikayız.
Bomba.
Allah iyilik versin. Daha da bomba gibi olun. Bugün Euroleague konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce biraz dinleyici yorumu okuyacağım. Okumadan önce de dinleyicilerimize bize görüş, öneri, yorum iletebilecekleri adreslerimizi hatırlatayım. Web sitemiz ikilioyun.com, mail adresimiz selam@ikilioyun.com. Twitter'da ve SoundCloud'da ikilioyun diye varız. Yayınlarımız Geek Yapar'dan da takip edilebiliyor. Deyip ilk yorumu okuyorum. Mert Aksoy şöyle bir soru sormuş. Sizce geçen yıl şampiyon olan Fenerbahçe ile bu sezonki takım arasında ne gibi farklar var oyunsal anlamda? Bunu çok konuştuk aslında da bir özet geçmek isteyen gönüllü varsa buyursun.
Yani benim için bence en çok göze çarpan şey tabii ki Fenerbahçe'nin artık gerçek anlamda Bielitsa'dan beri bir 4 numarası var. Çok fazla sistemini izlemeye alıştık. Biz Yudoh Veseli sisteminde izlemeye alıştık. Ve Bielitsa gittiğinden beri o bölgede bir eksiği vardı Fenerbahçe'nin ve bu Antic'in de çok doldurabildiği bir pozisyon değildi. Şimdi Fenerbahçe 4 numaradan oyun kurabiliyor. Oradan daha fazla dış atış tehdidi yaratabiliyor. Yani oyun varyasyonu daha tam tabii oturmadı bu sistem ama Melli'nin tam entegrasyonundan sonra çok da çeşitli bir hücum varyasyonuna bence sahip olacak Fenerbahçe. Tabii bunun yanında oyununu çok değiştirmese bile Wanamaker'ın katkısı çok büyük. Çünkü yani Avrupa'nın şu an en güçlü gardlarından biri. Onun o delici içeri girmeleri falan Fenerbahçe'ye bayağı bir rahatlık sağlıyor.
İyi özet oldu, sağ ol Ali. Mustafa Mutlu, Fenerbahçe geçen yıl 8 kişiyle oynuyordu çoğu maçı. Bu yıl da öyle aslında ama neyse. Takımın esas 2 oyuncusu gitse de kadromuz daha geniş. Ha, Fenerbahçeli bir şey arkadaş. Kalinic 4 kısalı sistemde Bobby şapkadan tavşan çıkartmak gerektiğine çok önemli. 15-20 dakika süre alabilirler bence. Okey, alabilirler.
Sormuştum ya, D'de sakatlıktan dönünce kadroya entegre olmaları nasıl olur, ne kadar süre alır?
Doğru, pardon.
Ya, güzel cevap olmuş, katılıyorum arkadaşım.
Bobby döndü bu arada. Hani eski formundan tabii ki de doğal olarak uzak ama böyle bir parladığı birkaç an vardı, güzeldi. Evet, maçı konuşurken konuşacağız. Utku Kara, Efes mükemmel transfer politikasına devam ediyor abi. Boşta kim varsa bizdendir deyip Dragic'i de almışlar. Bence yine hayal kırıklığı olacak. Sizce yararı olur mu? Dragic konuşabiliriz. Tabii ki de Efes'in transfer politikası konusunda hak veriyorum. Dragic bence ama yararlı olabilecek bir oyuncu. Hani böyle 2013 bir Slovenya-İtalya maçı vardır herkesin bildiği onun Eurobasket'te. Hani o tavanıysa, ona yakın oynasa yeterli yani.
Bayağı katılmıyorum sana. Bence çöp gibi transfer ya.
Gerçekten mi?
Aynen abi. Bu sezon hiç oynamadı zaten. Milan'da oturuyordu. Geçen sene de ortalama bir katkı verdi. Yani sakattı zaten bu seneki Eurobasket döneminde de. Yani onun aslında şöyle söyleyeyim, daha açıklayacak. Onun sahip olduğu özellikler Anadolu Efes'in şu andaki eksilerine hiçbir artı katacak şeyler değil. Yani evet, açık sahada avantajı var. Savunması fena değil. Ama yani şutu yok. Birebir de o kadar iyi etkili bir oyuncu değil. Yani yer yer etkili olup sahada bir süre kaybolabilen bir oyuncu. Çok fazla top kaybı yapmaya yatkın ki zaten bunu ilk maçtan da gördük. Yani Anadolu Efes'in daha iyi bir top yönlendiriciye ihtiyacı varken alakasız bir adam aldılar yine. Bilmiyorum ne hayra alamet, göreceğiz.
Valla ben biraz da Serkan'a yakınım ya. Ben yararlı olabileceğini düşünüyorum. Tabii anlamında demiyorum. Hani bu tamam, Efes aradığını buldu ya da takımı seviye atlatacak transfer değil. Ama beklediğimizden bir tık daha, hani bir seviye daha iyi olabilir gibi. Hani özellikle savunmada hücumda hani biraz direnç koyması, yırtıcılık katacağını ben düşünüyorum. Mutlaka bir yararı olacaktır takımı, ama diğer yandan da senin dediğin gibi işte hani böyle çok nokta atış falan bir transfer değil.
Ben Efes'in devamlılık ve disiplin sorunu olan bir takım olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de Dragić eğer uyum sağlarsa çok katkı verir. Yani o Avrupalı disiplinine sahip bir oyuncu olduğu için. Yani şey demiyorum, Dragić inanılmaz bir adamdır, ama Efes'in şu anki haline baktığımda Dragić'in de tavanını bildiğim için, hani savunması iyi, daha stabil bir herif falan, ben hani biraz daha iyimserim herhalde Tancan'a göre. Böyle deyip barışalım yani.
Umarım olur abi, keşke olsa.
Ama şey, kesinlikle katılıyorum. Efes'in transfer politikası ben anlamıyorum. Abdullah Elmas. Dixon bu sezon ortalama 15 dakika süre alır. O kısa rotasyonda işi zor, ama Kalinic takımın en çok süre alan oyuncularından olur. O tarzda başka bir oyuncu yok takımda. Okey, yani aşağı yukarı katılıyoruzdur. Anadolu Efes bence Bertans'ı tercih etmeliydi. Dragić de şu an yanlış değil demiş. Okay. Biz bunu zaten Bertans'ı niye almadı diye konuşmuştuk, doğru.
Aynen.
Semih Aktan, bence Jason Thompson'dan bahsediyor. Şu an kontrol problemini hallederse Avrupa'nın en acayip uzunu olabilir. Çünkü o boyutuna göre anormal keskin bir şutu var. Yüzü dönük, gayet güzel oynayabiliyor. Acaba problemi hallederse pot altı hücumlarına daha etkili olabilir, ya da ikinci Bennett olur. İkinci yani. Bennett olmaz bence.
Bence de.
Ama çok net bir koordinasyon sorunu var. Yani eline koluna ben bu kadar hakim olamayan bir adam görmedim ya.
Var var. Ve şey, bu biraz bence şeyle de ilgili. Hani tam uyum sorunu da var da biraz şey, kafası yavaş çalışıyor artık. Ben ona inandım yani.
Angut.
Ya, kibarca söyledim bunu. Niye şimdi şey? Yani öyle çok keskin bir, anormal keskin bir şutu falan da yok yani, ne bileyim, ya da yok, ben göremedim.
Ya bu kadar. Yani şöyle, orta mesafe tehdidi var.
Ya var tehdidi.
Yani abartmayalım. Kobe değil.
Onu,
yani.
Onu kullanacak bir oyunda oynamıyor Fenerbahçe şu anda, ki zaten kiminki maçında da konuşuruz.
Aynen. Aydın Yıldız'a da teşekkür edelim ve ekiplerimizin maçlarına geçelim. Hangisiyle başlayacağız? İlk Efes oynamışlar.
Efes. Evet.
Tamam. Tancan, o zaman senle başlayalım. Başlayalım. Genelde böyle bir adetim var. Efes oldum, Tancan'a veriyorum sözü.
O herkes beni taraftar zannediyor. Baktım.
İyi, Ali ile başlayayım. Neyse, hanginiz girerseniz girin. Jagres kalmaz.
Abi, Tancan bozulmasın sonra.
Tamam. Jagres kalmaz deplasmana gitti. Ben çok umutlu olmadığım bir deplasmandı açıkçası. Pek de şey olmadım, yanılmadım diyeyim. Tancan, senle başlayalım. Nasıl gördün maçı?
Ya bu maç çok önemliydi bence Anadolu Efes için. Özellikle seviye açısından, evet. Yani Zalgiris şu an çok daha iyi durumda sonuç olarak, yani sıralama olarak da iyi durumda. Ama Anadolu Efes'in playoff'a kalmak istiyorsa ve geçen seneyi de biraz düşünürsek, hani 7-10 arasının... alacağı galibiyet 14-16 arasında kalacak ve oraya yığılacak takımlardan biri de bence Zalgiris olacaktı. Zalgiris hatta daha iyisi de olabilir. Yani 6'lara falan bile çıkabilir bu sene. Ya bu maçı alsa iyi olurdu ama yani rebound olarak herhalde bu sene bu kadar ezildiği ilk maç oldu. Yine Jasikevičius'a geldi konu. Jasikevičius Efes'i çok iyi araştırmış, çok iyi analiz etmiş. Yani reboundlardaki ikinci şansları hiç vermediler neredeyse. City maçın oradaki etkinliğini tamamen sildiler. City maçın da yine etkinliğinden düşük olduğu bu sezonki maçlardan biriydi. Ya yani Efes'in zaten hani Dragić transferini konuşurken de hani birebir yaratıcılık sorunu, oyun tıkandığında, bu belirli setleri oynayamadığında birebir yaratacak oyuncusu var ama bunların hiçbiri şu an bir verim vermiyor. Evet, bir top yönlendirici var. O da kenarda olduğunda yani Simon her şey tıkanmaya başlıyor. Bugün de yani Zalgiris maçında da her şey tıkandığında hiçbir şey yaratamadı. Yani savunmanın ağırlık merkezini hiçbir şekilde değiştiremiyor Efes ve boş şut bulmakta çok zorlanıyor. Yani maçın belli anlarını geçen hafta da konuşmuştuk. Hani oynayabiliyor, çok yüksek seviyelere çıkabiliyor ama hiçbir stabilite yok. Bu maçta da olmazsa ve karşınızda Jessica 300 varsa sonuçta bu oluyor maalesef.
Ya güzel işaretlerin de olduğu bir maçtı ama Efes'te bu değişim maalesef çok yavaş oluyor evet. Sezon içinde şu anda. Mesela işte şeyi hatırlıyorum. McCollum ilk çeyreğin son topunu Simon'la paylaştı falan. Hani böyle şeylerin yaşandı işte orada Simon da üçlüğü göndermişti falan. Ama bir yandan da hastalıklı kısımlar devam ediyor. Mesela Josh Adams şey yükselen bir grafiği olduğunu kabul ediyorum ama böyle birkaç pozisyonda böyle Simon'a bir numaralı oyunu gösterip topu kendisi kullanıyor falan. Bu mu Efes'in bir numaralı oyunu? Ben merak ediyorum gerçekten.
Ya orada bir fırsat varsa kullanılabilir ama dediğini anlıyorum. Yani şey işte orada uyum sorununa geliyor. Yani o yaratıcılıkla atıyorum bir oyunu gösterdin, oynayacaksın, bir fırsat gördün. Hani onu da bir yaratıcılık katarak oynaman lazım. Şimdi Josh Adams muhteşem bir birebirci değil. Tam kendini göstereceği bir pozisyon görmüş ya da bir fırsat yakalamış olabilir ama dediğin çok doğru. Yani Josh Adams'ın bu inisiyatifi alacak yaratıcılığı yok. Ne işe yaradı? Bu kritik anlarda iyi faaller aldı. Biraz Efes oyunda tuttu ama toplama bir katkısı yok yani dediğin gibi.
Yani bu dediğim bir de 3-4 kere yaşandığı için özel olarak söyledim bunu yani. Bir de Ali'ye vermeden şunu da ekleyeceğim. Yani Efes'in sorunlarından biri şöyle. Bu Tancan sen dedin ya maçın sıkıştığı anlar. Hani dara girdiği anlarda bir panik haliyle midir nedir? Yani şunu hatayı telafi edeyim derken bir hata yapıp dümeni anında kaybedebiliyor. Yani böyle önde olduğu bir maç 3-4 sayı geri düştüğündeki hücumu çok kötü yapıp bir anda 7-8 sayı geriye düşebiliyor. Ve böyle şey kar topu efektiyle sorunlar iyice büyüyebiliyor maç içinde. Böyle bir sorun olduğunu düşünüyorum Efes'in deyip Ali'ye geçireyim sözü.
Valla ben de bıraktığın yerden alayım o zaman. O zaten sorunlar yani işte takım olarak hücum edebilme, takım olarak savunma yapabilme. İşte daha sezon başında konuşuyorduk yani Efes bir iskelet oturtamadığı için takım içerisinde her sezon böyle sil baştan o alışkanlıkların oturması da ancak sezon sonuna doğru olabiliyor. Sezon başında o ritmi bir türlü yakalayamıyor Efes. Neyse yani o kısmını bayağı bir eleştirdik zaten. Ben işte maç üzerine gelirsem yani Saras'a, Jessica Vichos'a bu haftanın koçu diyebiliriz bence çok rahat bir şekilde. Yani Efes'i gerçekten inanılmaz iyi analiz etmiş Tancan'ın dediği gibi. Bütün açıklarını çok iyi işledi. Hücumda inanılmaz bir top paylaşımı yaptılar. Yani Ulanovas'la Yankunas'a o son toplar çok doğru zamanlarda, çok doğru yerlerde geldi. Ve çok da yüzdeli oynayarak bu maçı kopardılar. Daha önceki haftalarda hep bahsettiğimiz bu, daha doğrusu benim hep şikayet ettiğim işte maçta Dunson'ın beraber oynama dezavantajlarını savunmada çok çok iyi işlediler. O ağır kaldıkça onlar ikili oyunlarda sürekli oralardan sayı çıkardılar, köşelerden çıkardılar. Yani hiç şans tanımadılar. Yani tabii ki de Efes yine McCollum çıkıp çok gününde bir maç oynasaydı belki Efes alabilirdi bu maçı. Sonuçta Jalgiris de yani her ne kadar doğru oyunu oynasa da tavanı sınırlı bir takım. Çok daha düşük bütçelerle oynayan bir takım. Dediğim gibi Efes aslında bu maçı alabilirdi de öyle ekstra bir katkı gelseydi ama yani şey... Ben alkışlarım yani sadece Jalgiris'i çok doğru oynadılar ve o doğru oyunun sonucunu aldılar.
Yani Jasikevicius'u öveceğimiz bir diğer kısım da McCollum aldı önlemler herhalde. Sadece bir kere çizgiye gidebildi McCollum ki herhalde Avrupa'nın en iyi faul aldıran oyuncularından biri kendisi. Zaten ön alanı çok iyi kapattı. Şeye bakıyorum Efes'in 3 sayı isabet ortalaması %34'te kalmış bu maçta. Yani genel olarak bir şey out coach mu denir buna? Ne denir bu duruma? Jasikevicius'un bileğini büktüğü bir maç oldu ki dediğim gibi 3 aşağı 5 yukarı bunu bekliyorduk. Ama şey de önemli yani bu maçta bu Dunston City maç biraz daha az beraber oynadı. Zaten City maçın süresi kısıtlıydı ama çünkü o ikisi beraber oynadığında Efes iyice böyle tekliyordu. Şeyde Perada bunu iyi gördü sonuçta. Orayı çok zorlamamaya başladı ama tabii ki de işte maçtan ve McCollum'dan da normal katkısını alamadığında yani aldırılmadığında da Efes'in sayı şeyi potansiyeli çok düştü yani. Sorunu buydu.
Ya Jalgiris zaten %100'üne yakın oynayıp Efes'i yendi. Hani onu da unutmayalım. Hani Anadolu Efes'in şu anki hali herhalde %60'da falan anca oynayabiliyor. Zaten bir stabilite yok. Ha, bu iyi bir işaret mi kötü bir işaret mi şu sonuca bakınca hiçbir önemi kalmıyor ama yani Žalgiris her şeyi çok doğru yaptığı için maç aldı. Neredeyse çok az hata yaptılar. İşte
ya, Ulanovas %150'siyle oynadı zaten.
Ya, inanılmaz oynadı. Yani Ulanovas da Yankunas gibi iyi screenerların olunca ve bunlar da iyi kötü şut atabiliyor olunca zaten işler hemen değişiyor. Çok hızlı bir pik oyunuyla hemen zaten Anadolu Efes savunma yapacak vakit bile bulamadı çoğu pozisyonda. Yani kafasında ağımı karıştırdılar savunmanın.
Ben araya girip bir şey sormak istiyorum burada Tancan'a. Şimdi %60 diyorsun Efes. Sence bu Efes'in bu kadroyla %100'üne ulaşma imkanı var mı? Ya ben şunu düşünüyorum çünkü işte maç formda, işte Ledo formdaydı bu maç, işte McCollum falan. Ya ben bireysel olarak bu oyuncuların formda olduğunu düşünüyorum. Eğer karşı taraf çok iyi savunmuyorsa zaten atıyorlar. Eğer yani şey, bu takımın tavanı nedir? Yani gerçekten buradan sen bir kimya yakalanabileceğini düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum meğerse. Yani bu zaten formda olan adamlar beraber oynadığında bence en iyi çıkabilecek ihtimallerden biri bu. Daha ötesini ben çok hayal edemiyorum açıkçası.
Ya şöyle, daha iyisi çıkar ama işte dediğim konuya göre stabilite olmayacak yine. Yani Anadolu Efes %100'üyle oynadığı bu sezon 5 maç oynar, 6 maç oynar atıyorum. %80 oynadı Maccabi maçı diyelim mesela. 90 sayıyı geçip sürklase ettiği bir maç oldu. 20 sayı farka bağlı. Yani bunu bütün sezona yayabilecek bir kimya yok. Evet, zaten bunu hep konuştuk. O kimya olmadan da zaten bu stabiliteyi yakalayamazsın. Hatta bir istatistik vereyim. Anadolu Efes'in 13'lükten az attığı hiçbir maçı kazanamadı. CSK maçı hariç, ki zaten CSK'da hücum takımı yani. Hani ona zaten 15 üçlük de atsan kazanamayabilirsin. Yani Anadolu Efes'in bence hala eksiği şu, bu elindeki kadroyla ne yapabileceklerini bulup bunu ne kadar fazla maçta yapabileceğini çözmesi lazım. Yani mesela dün Lido, yani pardon, Žalgiris maçında Lido ortaya çıktı ama yine yarım çıktı. Yani o çıkamadığında kim girecek devreye? Yani McCollum'un beşleri oluşturuluyor ama iki maçtır sahada yok. Yani biraz daha Perasovic'in günlük çözümler üretmesi lazım artık. Özellikle hücumda. İşte bu yüzden de bir yaratıcı lazımdı Anadolu Efes'e. Yani günlük çözümler üretecek sahada Simon dışında birinin daha olması lazım. Yani Simon da hem yeterli değil hem de zaten 40 dakika sahada kalamaz.
Tabii Derek Brown'dan yoksun olduğunu unutmayalım Efes'in.
O gelince zaten göreceğiz.
O gelince ve ben umut ediyorum ki Dragic biraz daha entegre olunca bu iş değişebilir. Yani Efes'in tavanını henüz görmediğimize inanıyorum ben de. Yani şöyle bir dönemi olabilir Efes'in. Belki şey, sezonun ikinci yarısında ama. Hani üst üste böyle 3-5 maç aldı ve hadi ya böyle bir potansiyeli varmış diye böyle sevindiğimiz bir dönemi gelebilir. Buna hazırlıklı olun bence.
Ya o zaten şey çok kritik şu anda. Bak, son 6 maç kaldı ilk devrenin bitmesine. Maçları sayayım size. Milano, Kızılyıldız, Baskonya, Himki, Olympiakos, Brose. İkisi dışarıda bu maçların. Dördü içeride. Yani playoff için 14-15 arası bir galibiyet gerekiyor diyorsak bunların 5'ini kazanması lazım Anadolu Efes'in şu anda. Eğer kazanamazsa zaten Serkan'ın dediği ritmi yakalaması lazım ikinci yarıda da. Artık bunu çözecekler bu son 6 maçta.
Şeyden de bahsedelim. Önümüzdeki hafta Milano ile oynayacak Efes. Evet. Evinde. Herhalde çok önemli bir maç onlar için. Kesinlikle. Hem şey olarak sıralamadaki yer açısından hem de bir hani moral olması açısından, ne bileyim işte kendi evinde birkaç oyuncusunun tekrar kendini bulması gibi bir şeyi de yakalayabilir vesaire. Ben hani Efes için çok önemli olacağını öngörüyorum bu maçın.
Ya işte önemli maçları, yani gerçekten alması gereken maçları alamadığı için bu sene Efes yani bu kadar kötü bir başlangıç ve şu an EuroLeague'in en çok sayı yiyen takımı. Yani bu tarz maçlarının stresi normalden bir tane daha fazla olacak. Çünkü hani 2-3 maç daha böyle giderse Tancan'ın dediği gibi hani zaten çok çabuk bir şekilde o potanın dışında kalacaksınız playoff'a giden. Yani bilmiyorum, ben belki oyuncuların üzerinde umarım o stres oluşmamaya başlamıştır. Daha rahat oynarlar ama yani gitgide o şey, her maçın önemi artıyor Efes için.
Yani ama tabii burada Milano'yu, yani İstanbul'da Milano'yu, sonra da gidip deplasmanda Kızılyıldız'ı yenerse, ki olamaz mı, olabilir.
Tabii, neden olmaz.
Farklı şeyler konuşabiliriz yani Efes için. Her bölümde de böyle Efes konusunda böyle olumlu konuşmaya çalışacağım bir ben olayım.
Ya hepimiz istiyoruz da hep bir yerden işte tıkanıyoruz yani. Mesela Panathinaikos maçını almış olsaydı Efes, bir de Ünikaya maçını, çok çok farklı şeyler konuşuyordurduk şu anda. İkisi ya, de bir sayıyla giden maçlar.
Benim içimi sıkan şu, hani Serkan diyor ya daha işte tabanını göremiyoruz vesaire. Ben zaten hiçbir takımın daha 9. haftadan öyle şey tam potansiyeline çıktığını düşünmüyorum. Mutlaka şeyler bir Şubat, Mart ayında falan iyice rengi olacak her takımın, ama yani Efes'te o ışığı göremiyorum ben bir türlü, sıkıntı bu kadro yapısı yüzünden.
Peki, Efes böyleydi. Kısa bir ara verip Fenerbahçe'yi konuşacağız ve bağlayacağız. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe evinde Kimki'yi ağırladı. Ya da Tancan, sen onu Himki diye okuyorsun galiba.
Evet, şeyden Euroleague'de izleye izleye spikere öyle alıştım. Ya da Himki, Himki diye.
Himki, Hilmi. Şöyle Şved'in sakalını kestiğini gördüm. Çok sevindim öncelikle.
Ya nasıl gençleşmiş, lise mezununa dönmüş herif. Evet, evet, bir sırt evet. Çantası eksik.
Takımı çekip ellerinde çiçeklerle kız arkadaşını baloya getirecek şeyiyle yani. Neyse, Fenerbahçe galip gelmeyi bildi. Ali, burada da senle başlayayım. Nasıl gördün bu maçı?
Valla ben tam Fenerbahçe'nin kaybedeceği bir maç bekliyordum aslında yani. Hiç, özellikle şey sonlara doğru derim gidiyor yani, tam şey öyle bir haberdi ama Şive'de mi teşekkür etsem orada, hani yani maçın en skorer adamı ama yani maçı da Şved verdi bence. O sonlardaki zorlama üçlükler şey Vanamaker'la öyle bir kaçırma yarışına
çok,
girdiler
çok ya. Çok yorulmuştu abi Şved o ara, yani herife de kızacak hali yok bence Kimki'nin. 34 dakika oynamış yani.
Ben kızarım abi, çünkü yani tabii ki de kızmam, eline sağlık da eğer Kimki'li olsaydım kızardım, çünkü Markovic yanıyordu. Çok şey biliyorsunuz böyle abartılı şutlar çıkardı maç boyunca. Yani ben olsam biraz daha paylaşımcı olabilirdim. Yani Şved maç boyunca aslında, hatta geçen senelerden tanıdığımız Şved'e göre çok daha paylaşımcı oynuyor. Ama herif de o tuttu mu da tutuyor yani, o bir atmaya başladı mı önünü alamıyorsun. Neyse yani şey tabii ki de 13 at salladığı üçlüklerden bir iki tanesi girse gidebilirdi de maç. Ama Fenerbahçe'nin oldu. Yani tehlikeli bir maçtı. Fener çok iyi başladığı için ve rakibini bu kadar az sayıda tutabildiği için iyi savunmayla götürdü. Tabii ki de Fenerbahçe için geçtiğimiz haftalarda yaptığımız uyarılar, bizim içimizi korkutan şeyler devam ediyor. Özellikle işte Jason Thompson'dan olsun, o verimi bir türlü, hani CSKA maçında aldığı verimin tek seferlik olması çok şey üzücü. Yani bu kadar erken faale girmesi, Veseli'nin bu kadar çok oynamak zorunda kalması ve Veseli de maç boyunca işte Thomas Robinson'la çok çekiştiler, bir dirsekleştiler falan, hani yıpratıcı, yorucu bir maç oldu Veseli açısından. Ama yani Veseli gerçekten bambaşka bir sezon geçiriyor. Yani Fenerbahçe maç sonunda işte doğruları yapmayı hatırlayınca çevirdi maçı ama sakat bir maçtı. Tebrik ederim ya, bence şey yine şeyini tam oturtamasa da işte bu 4 numara entegrasyonu, bir maç başında konuşmuştuk hani işte Melli'nin tam olarak oturmaması, Thompson'ın bir türlü o Çin etkisini üzerinden atamaması falan, o açılardan bir gelişme kaydedemese bile işte Datome'nin çok formda olması, Vanamaker'ın formda olması ve her hafta övmekten artık dilimde tüy bitiyor ama devam edeceğim. Nanal'ın bu seneki inanılmaz çıkışıyla kopardı Fenerbahçe.
Yani Nanal herhalde Euroleague'de haftanın 5'ine rahat girer. Eskiden yapardık bir ara, buna devam edelim ya, haftanın 5'ine.
Yapalım.
Yani Nanal'ı ilk sıradan yazardık herhalde. Sadece hücumdaki şeyle değil, Şved'i tutarken gösterdiği dirençle de yani. Şeye bakmayın, 21 sayı bulmuş Şved de zaten buluyor yani. Ama Şved'i gerçekten çok yordu ve zorladı maç içindeki savunmasıyla. Çok da iyi başladı zaten savunmaya Fener. Şeyi hatırlıyorum ya, böyle 3 hücum ribandı üzerine 3 tane üçlük atıp başladı Fenerbahçe maça. Hani böyle çok enerjik girdiği bir maçtı. Ama şeyi maalesef görüyoruz yani. Bir özellikle üçüncü periyotlar Fenerbahçe için şey oluyor, cehennem oluyor. Ki bu maçta böyle ucu ucuna gidecek gibi, hani böyle biraz daha uzasa yenilebilirdi Fenerbahçe, öyle bir maçtı yani. İyi işaretler de var. Bobby geri döndü, yani Bobby Dixon. Hani bir iki airball'unu saymazsak, böyle eski oyunundan bize birkaç kuple gösterdi. Böyle şey, havuza düşen 2-3 topun reboundunu aldı. Dur bakayım kaç tane almış.
Daha gücü eksik tabii yani.
Hani iki reboundu almış. Hani gücü eksik falan ama bir şeyini gördük, ışığını gördük. Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı var ona. O kesin. Daha da ekleyeceklerim var da önce Tancan'a geçireyim.
Abi bu maçı ilk baştaki soru üzerinden girerek değerlendireceğim. İşte Fenerbahçe'nin oyununda ne değişti geçen seneye göre sorusu vardı ya. Yani ana değişkenlerden en önemlisi Bogdanovic'ti ve Yudoh'tu. Yani bu ikisinin gitmesi, özellikle Bogdanovic'in gitmesi, skorun, hani hep zaten sezon başında da üzerine kafa yordumuz, skorun nasıl dağılacağı, yani bu paylaşımın Bogdanovic'in yarattığı skor etkisini diyeyim, hani katkısı değil sadece. Çünkü yarattığı sayı, yarattığı sayı pası, yarattığı skor alanları ya da ikili oyunlar, ya bir ton şey yani Bogdanovic 20 sayı atıyorsa bir maçta yaklaşık 35-40 sayı etki ediyordu. Bu nasıl dağılacaktı? İşte Fenerbahçe'nin bu sene yaşadığı ana sıkıntılar, Olympiakos maçında da bunu çok iyi gördük. Bu paylaşım hala net değil ve her maçta düşüyor ya da çıkıyor. Burada da bir stabilite eksikliği var. Yani şu örnekle pekiştirirsem daha iyi anlaşılacak. Bench katkısı Himki'nin 26 sayı, Fenerbahçe'nin 9 sayı. Yani Fenerbahçe'de ana skorer, ana atıcı bir iki kişi durduktan sonra, ki bunlar da yani devamlı 20 plus atan oyuncular değil. Ki Naniriye hariç tutuyorum bu sene, inanılmaz oynuyor yani, çok formda. Onların da etkisi düşünce Fenerbahçe üretmekte çok zorlanıyor. Bu da iki konuyu Obradovic'in gündemine koymuş ve 3 maçtır bence bunu vurguluyor. Reboundlarda yenilme ve sabırlı ol. Yani Fenerbahçe, ya çok basit iki kelime gibi duruyor ama sabırlı oynamak basketbolda cidden çok zor iş. Ve Barsokas'ta mesela ilk yarı sonundaki röportajını dinledim. Yani Fenerbahçe çok sabırlı oynuyor ve hiç açık vermiyor bize, hiçbir şey üretemiyoruz dedi. Yani bu sabır sadece savunma için değil, hücum için de geçerli. Yani o kadar düzgün tercihler yapıyor ki Fenerbahçe. Şu an Naneli bu sayede %63 üçlük atıyor ya da işte Datome %50 küsürlerle atıyor. Yani bu, ama işte bir an gittiği zaman Ali'nin dediği sorun, yani Fenerbahçe'nin time kaybedeceği maç konusuna geliyor o zaman da. İşte bir an açık verdiği anda Fenerbahçe çok hızlı 2-3 sayı üst üste yiyip o sabrı kaybedebiliyor ve oyundan düşebiliyor. Ki bunu da son çeyrekte Himki çok zorladı. Ki sezon başında Himki daha iyi savunma yapan bir takımdı. Yani birkaç maçlarını izlemiştim. O savunma direncini onlar da stabil tutamıyorlar ve hani belli çeyreklerde gösterebilirler. Fenerbahçe'yi son çeyrekte o açıdan çok zorladılar. Ama yine sabrın sonu, o Fenerbahçe'nin son iki savunması muazzamdı ya. Yani biri 24 saniye oldu, öbürü de Vanamaker topu çaldı ve hani pozisyonu bozdu. Gerçekten çok inanılmazdı o seviyede, o sürede o savunmayı yapmak.
Ya bunu biraz şöyle de düşünmek lazım. Fenerbahçe yenilenmiş bir takım. İşte eksikleri olan, hani Kalinic, Bobby Dixon'dan bahsediyorum burada. Kadrosu da değişmiş ve işte iki liderini kaybetmiş bir takım olarak geçtiğimiz senenin Kasım ayıyla karşılaştırdığımızda tablo çok daha iyimser duruyor. Burada bence hemfikirizdir. Yani geçtiğimiz sene Kasım'ı hatırladığımda işte İsmail Şenol'un şey lafları geliyor aklıma. Hani Fenerbahçe Mayıs'ı bekliyor ama Kasımlar oynanmadan Mayıs gelmiyor dediği dönemi hatırlıyorum. Buna rağmen Fenerbahçe hem sıralama olarak hem oyun olarak şu anda Euroleague'in en az sayı yiyen takımı Fener. Olympiakos'la beraber en iyi savunma yapan takımı kesinlikle. Böyle iyi işaretler var. Bir diğeri de şu, Obradovic'in şu lüksünün olması önemli. Mesela 3. periyotta Veseli ile Thompson'ı bayağı bir dinlendirme şansı buldu işte. Melli ve Ahmet Düverioğlu'nu oynattı uzun rotasyonunda. Hani dakikalarca dinlendi, gayet iyi dinlendi ikisi de. Hani böyle lükslerinin olması da önemli. Hani ne kadar dar kadro vesaire desek de, yani Fener 8 kişiyle 9 kişiyle oynuyor desek de, hani geçtiğimiz seneye göre özellikle Kalinic de geldiğinde buradaki avantajı çok büyük olacak Fenerbahçe'nin. Yani ileriye dönük sinyaller geçtiğimiz seneden çok daha güçlü. Bunu söylemek istiyorum. Yani işte bu biraz yorum okuyorum, birkaç podcast dinliyorum. Yok Fener'in tavanı daha düşük geçtiğimiz seneye göre falan diyenler var. kesinlikle katılmıyorum yani. Tamam şey bireysel olarak şeye bakıp işte Bogdan yok, Ekpe yok diye bakıp söylüyorlar bunu ama bir takım olarak, rotasyon olarak ve Obradovic'in hamle rahatlığı olarak Fenerbahçe geçtiğimiz seneye göre çok daha avantajlı buluyorum ben.
Ya zaten bu kadar sabrı ve doğru tercih yapabilecek başka bir takım da yok. Bu mental seviyeden geliyor. Yani evet, belki yetenek seviyesi olarak geçen seneyle fark kesinlikle var ama mental olarak geçen sene çok daha iyi Fenerbahçe. Dediğin konuda doğru. Hatta hatırlıyorum, o Kasım dönemi geldiğinde hala şeyi konuşuyorduk. Ya herhalde kondisyondan abi, işte herhalde sezon öncesi çok yüklendi. Herhalde öyle, herhalde böyle diye diye aralığa gelmiştik yani.
Bir de şeyi hatırlıyorum, şimdi notlarımda gördüm. Nanalı'nın bir basket faul üçlüğü vardı. Hatırlıyor yani, musunuz? Evet, top döndü etti falan. Ha. Şey herhalde maçın döndüğü anlardan biri de oydu yani. Lan gidiyor midiyor falan derken bayağı güzel bir andı yani.
Bu arada hemen Nanalı'yla bir şey yapayım. Geçen sene %43 ile ikilik atarken bu sene %62 ile atıyor. Üçlüyü de %63 ile atıyor. Geçen sene 45 ile atmış. İnanılmaz rakam.
Ya zaten %63 gerçekçi bir sayı değil. Oranın biraz düşmesi lazım böyle gitmeden.
Daha bombası şu. Bütün sezon 71 üçlük denemiş. Şimdiden 30 üçlük denemiş. Yani daha 3'te 1'ine geldik. Yani yarısına gelmedik.
Zaten şöyle bir şey olacak. Pardon Ali. Geçtiğimiz senenin sonunda, yani pardon bu senenin başında ya Nanalı kalacak mı gidecek mi falan diye konuşulurken, eğer böyle giderse tabii bu sezon sonunda şey, hani NBA'deki max kontrat olayı var ya, hani öyle bir şey isteyebilir yani Nanalı. Yani Fenerbahçe camiasının maksimum kontratı neyse alabileceği öyle bir şey isteyebilir gerçekten.
Vallahi ben geçen hafta şey diye değerlendirirken, hani Eurolig'in böyle en iyi 6. adamlarından biri olmaya doğru yolunda gidiyor derken, valla Obradovic de hakkını teslim etti. İlk 5 başlattı mesela bu hafta. Yani gerçekten çok saygı duyulacak bir iş yapıyor. İtalya'da oynadığı rolden bambaşka bir şeye geldi. Geçen sezon adaptasyonunu tamamlamış demek ki. Hani tam şeyi o değilmiş. Yani verebileceği o değilmiş. Ki ben sezon sonunda da kalması gerektiğini düşünüyordum gerçekten. Öyle hani büyük paralar alan bir yıldız değil. Ama savunmasını çok geliştirdi. Hiç öyle bir adam değilken. Yani hem kısanın hem uzunun karşısında kalabilen bir adam haline geldi. Yani bence şey çok çok değerli bir Euroleague oyun. Ha, dediğiniz gibi belki bunun da daha çok üzerine koyar ve NBA takımlarında ilgisini çekmeye başlar mı bilmiyorum ama Avrupa'da çok aranan bir adam haline gelmeye başladı bence şu andan dolayı.
Şunu da unutmamak lazım son olarak ekleyeceğim. Fenerbahçe'nin fikstürüne baktım şimdi bu arada. Şey düşünüyorduk işte yani Olympiakos var, CSKA deplasmanına gidecek, dönecek Kimki'yi ağırlayacak. Bunlar çok zorlu maçlar yani. Fenerbahçe fikstürde çok zor bir virajı döndü ve kalan yolu hani nispeten daha kolay diyeyim. Hani nispetenin altını çizerek söylüyorum bunu. Bu yüzden de hani Kasım'daki performansına bakıp Fener'i tebrik etmek lazım kesinlikle.
Valla bir de hepsine mesaj veriyor Fenerbahçe yani. O kadar durun yani, tamam Yudo Bogdan gitti de siz hayırdır diyerekten devam ediyor Fenerbahçe.
Peki son olarak bir soru sorayım, Fenerbahçe'den bağımsız olacak bir soru. İşte 3 aşağı 5 yukarı bir şey var, tablo var şu an önümüzde. Konuşmak için erken ama hani şu ilk kaç oldu? 9 hafta geçmiş oldu yani 9 maç oynanmış oldu. Buradan sonra hani bir playoff favorisi tercihleriniz var mı? Mesela ilk 4 bir şekilde şekillenmiş gibi geçtiğimiz seneye de benzer şekilde. hani ama onun altındaki 4 bayağı ateşli olacak. Tabii Real Madrid'in sakatlıklarla boğuşma gerçeği de var. bu tabloda nedir favorileriniz? Bir sorayım size.
Gireyim mi?
Buyur abi.
Hadi gir sen.
Yani ben tabii ki de bu Real Madrid'in bayağı şanssız bir sezonu oluyor. Çok fazla adam kaybettiler sakatlığı. Ama tabii hepsi ne zaman döner formuna kadar bilmiyorum. Benim geçen seneden farklı değil F4 favorilerim. İşte yine CSKA, Olympiakos, Fenerbahçe, Real Madrid'in olacağını düşünüyorum. Geçen yani bu sene playoff sürprizini kim yapar derseniz ya ben Brose'nin buradan düşeceğini düşünüyorum. Baskonya bir çıkış yakaladı ama sezon boyu devam eder mi? Ya benim sürpriz adayım Valencia'ydı açıkçası sezon başında. Ama onlar da hani hızlı bir başlangıçtan sonra düşüşe geçtiler. Yani Kimki ile Maccabi bence sürpriz yapabilir bu sene.
Yani Kimki'nin yeri hormonluydu. İlk 3-5 haftalık fikstürü çok kolaydı Kimki'nin.
Yani 4-8 arası ben için söylüyorum ben hani.
Aha. Yani zaten asıl mücadele orada yaşanacak. Evet. Hani 5. ile 8. arasında yaşanacak. Yani benim tek notum Jalgiris'i kesinlikle orada görmek istiyorum. Yani çok hak eden bir performansları var şu anda.
Katılıyorum ya. İlk 5, şu anki 5 çok çok değişmeyebilir. Yani
tabii Panathinaikos takat.
Aynen. Yani Fenerbahçe zaten geçen sene son anda 5. olmuştu bu arada. Son haftalar bayağı ateşli geçmişti. Sağ avantajı olmamasına rağmen iyi bir takımla eşleşmişti. Ya ilk 5 çok değişmez gibi geliyor bana. İşte Žalgiris'i Efes maçında dediğim gibi yani maksimum 6 ama ana tıkanacak yer yine o 7 ile 10 arası. O ara çok tık yani çok yığılacak bence oraya takımla. İşte Baskonya, Barcelona, Brose, Kimki yani bunların hepsi oraya yığılacak ama var yani aşağıdaki 5'ten o kadar olumsuz konuşmama rağmen hani Efes dışında diğerlerinin çok çok bir yukarıya çıkabileceğini zannetmiyorum. Yani Efes'te bir şeyler gösterebilecek potansiyele sahip ki Milano ve Valencia'nın ne gösterebileceğini az çok gördük. Yani onların hani çok büyük bir potansiyeli var ya da işte çok kötü oynuyorlar, bir anda toparlayacaklar gibi çok bir durumları yok Efes gibi. Yani Efes'in de 7-10 hattına girmesi için işte bu son 6 maçın en az bir 4-5 galibiyet civarı çıkarması gerekecek.
İkili oyunu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta verdiğimiz bir sözü tutamadığımızın farkındayım. NBA programı yapamamıştık ama bu sefer söz veriyoruz. Çarşamba günü NBA programımız olacak. Bekleyin ve dinleyin. Şeyleri tekrar hatırlatayım. Bize ulaşabileceğiniz adresleri web site adresimiz ikilioyun.com, mail adresimiz selam@ikilioyun.com. Twitter'da ve SoundCloud'da ikilioyun diye varız. Yayınlarımız Geek Yapar'dan da takip edilebiliyor. Ve yine her hafta olduğu gibi bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza bu olanlar çok iyidir, şöyle iyi basket konuşuyorlar diye bizi överseniz çok seviniriz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.